Ayrım 1. Sayfa 11. 1. Bölüm. Deizmin felsefi kimliği. Din sınıfına tepkinin felsefileşmesi olarak deizm. Bir kimsenin tanrı dediği şey, tanrı değildir. Tanrıdan söz etmeyen kimse, tanrıdan söz eden kimseden daha doğrudur. Meister Eckhart. Deizme genel bakış. Deizm sözcüğü, Latince'de tanrı anlamına gelen deus'la, Grekçe'de yine tanrı anlamına gelen theos sözcüklerinin terimleşmesidir. İkisi de ahlakçılık diye tercüme edilebilir, hatta edilmelidir. Şu var ki iki sözcük çağrışımları bakımından farklıdır. Deizm, dine eleştiri getirenlerce tercih edilirken, teizm daha çok dine olumlu yaklaşım sergileyenlerin yaklaşımlarını ifade etmek için kullanılır. Deizm dendiğinde çağrışım olarak akla din karşıtlığı, teizm denince dine ve tanrıya inanmışlık gelmektedir. Şöyle de denebilir. Deizm daha çok tanrıya inanıp da dine inanmayanların zihniyetini, teizm ise tanrıya ve dine bir bütün olarak inananların zihniyetini ifade etmek için kullanılmaktadır. Temel karakter. Deist takım, Hristiyanlığın akla aykırı hurafeler olduğu düşünülen unsurlardan arındırılması istikametinde bir dini eleştiri hareketi olarak nitelendirilebilir. Bu akım içinden, inancın temelinin tarih boyunca tahrifata uğramış kutsal metinler değil, akıl olması gerektiği tezi ortaya atılmış, bu metinleri yorumlama yetkisine sahip din adamları, hiyerarşisi reddedilerek, aklın herkeste ortak olan evrensel bir ölçü olduğu ve bu ölçüyle gerçek Hristiyanlığın bulunabileceği iddia edilmiştir. Günümüzdeki teolojik tartışmaların belli bir teolojiyi esas almadan akla ve hür düşünceye dayalı, dolayısıyla dini hiyerarşik imtiyazlara sahip otoritelerden bağımsız tarzda yürütüyor olması deizm mirasıdır. Hüsamettin Erdem, Deizm, Diyamat. Bunun içindir ki deistler içinde dindar düşünürler de vardır. Örneğin Alman filozofu Kant hem bir deist hem de samimi bir dindar olarak kabul edilir. Aklı onu deizmi kucaklamaya, imanıysa dindar olmaya itmiştir. Kant, aklın sınırları içindeki tabii din anlayışına ulaşmıştır. Onu hem bir Hristiyan hem de deist kılan şey, bir yandan dini inançların teorik akılla temellendirilemeyeceğini iddia ederek akıl ve inancın sahalarını ayırması, öte yandan yer yer özgür irade ve vicdan kavramıyla özdeşleşen pratik aklı dini ve ahlaki tecrübeye temel yapmış olmasıdır. Günümüzde deizmin geçmişteki saf ve cüretli şekliyle varlığını sürdürdüğü söylenemez. Deizmin, David Hume'un şüpheciliği sayesinde modern zamanlara din felsefesi disiplinini kazandırmış olmasına karşılık, günümüzde din hakkındaki felsefi tartışmalar daha ziyade teizm-ateizm kutuplaşması şeklinde cereyan etmektedir. Ancak bu tartışmaların belli bir dini teolojiyi esas almadan, akla ve hür düşünceye dayalı, dolayısıyla dini hiyerarşik imtiyazlara sahip otoritelerden bağımsız tarzda yürütülüyor olması deizmin mirasıdır. Benzeri bir deizm anlayışına Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın önderi ve komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te rastlıyoruz. Büyük Gazi, Allah'a, Hazreti Muhammed'e, Kur'an'a inanmakta, onlara saygı ve tazimini sürekli ifade etmektedir. Ama dinci kadroların çok rezil perdelerden temsil ederek hayata sokmak istedikleri din patentli dayatmaları dışlamakta, onlara karşı çıkmakta, hatta onlarla mücadele etmektedir. Ve bu mücadeleyi insan olmanın onuru saydığını da defalarca ifadeye koymaktadır. Deizm denince akla ilk gelmesi gereken, dinci zihniyetin ve din üzerinde hegemonya kuran Allah ile aldatma odaklarının aklı prangalayan hurafe ve dayatmalarını insan hayatından söküp atma olgusudur. Bu temel anlayışla baktığımızda deizm, laikliğin bir tür felsefesidir. Nitekim bu felsefenin İngiltere'de babası sayılan ve Herbert of Cherbury olarak ünlenen Lord Herbert, 1648 yılında ölmüştür, deizmin temel kaynaklarından biri sayılan eserinin adını The Religiona Laici, laik din koymuştur. Deizm fikri ilk olarak 1645 yılında yazılan bu eserle ortaya konmuştur. Lord Herbert'in takipçisi olan Charles Blount, 1693 yılında ölmüştür, İngiliz deizminin ikinci babası kabul edilir. Deizm, kilisenin akla ve özgür düşünceye vurduğu prangayı kırmanın sanatı olarak görülebilir. Bu yüzden deizmin geçtiği her yerde özgür düşünceyi hatırlamalıyız. Nitekim deizmin İngiliz asıllı İrlandalı temsilcisi John Toland, 1722 yılında ölmüştür, özgür düşüncenin önemli temsilcilerinden biri kabul edilmektedir. Özgür düşünceli tabiri ırktaşı fizikçi Molyneux tarafından onu nitelemek için kullanılmıştır. Panteizm tabirini felsefe diline sokan da Toland'dır. Christianity Not Mysteries adlı eserinde kilise mitolojisini ve dogmaları eleştirdiği için kitabı yakılmış, kendisi de kaçıp gizlenerek kurtulmuştur. Kısacası metafizik açıdan baktığımızda deizm, şirk riskinden kurtulmak için günahı göğüslemeye göze alanların yoludur. Ve bu haliyle bir samimiyet ve fedakarlık yoludur. Şunu da göz ardı etmeyelim. Semitik dinlerde peygamberler, özellikle Musa, İsa ve nihayet Muhammed, Allah'tan daha üstün bir konuma getirilmiştir. Bunu hiç saklamayalım. Bu, o nebilerin davalarına, misyonlarına tamamen aykırı olduğu halde yapılmıştır. Neden? Sebep belli. Onları basamak yaparak inşa edilen mabet ve ibadet hayatı, kitleleri sömürmenin olmazsa olmazıdır. Ve bu olmazsa olmaz sürdürüldüğü sürece gerçek ve samimi bir dindarlık var olamaz. Deistlere göre bunu kırmanın yolu yapıyı geriye doğru tadil etmektir. Yani peygamberleri işlevsiz kılmakla bitecek bir yapılanmaya gitmektir. Bu anlamda bir işlevsizleştirme, gerçek anlamda bir işlevi kılmanın da ta kendisidir. Çünkü peygamberlerin istediği, dinci tasallutun dayattığı işlevler değildir. Peygamberlerin temel amacı, Tanrı'ya samimi imanı sağlamaktır. Bu anlamda bir işlev, geleneksel dinci tasallutun dayatmalarını dışlamakla mümkün oluyor. Deizmin esası da işte bu dinci dayatmaları dışlamaktır. Deistlerin önemli bir kısmı şöyle düşünüyor. Eğer dinci dayatmalar bir biçimde peygamberleri paravan yaparak yaşatılacaksa, biz peygamberleri de dışlarız. Dışlanması mazur görülemeyecek olan tek varlık Tanrı'dır. Peygamberler de sonuçta birer vasıtadır. Gaye Tanrı'dır. Biz gayelerin gayesini lekelememek için gerektiğinde diğer unsurları dışlamayı meşru görüyoruz. Peygamberler, dinciliğin istediği anlamda işlevsel yapıldığında Allah'ın muradına değil, dinciliğin menfaatine hizmet etmiş oluyorlar. Bunun kırılması lazım. Tarihin ilk deistleri iki Müslüman düşünürdür. Antik çağ filozoflarında deizmi anımsatan bazı kırıntı fikirleri bir kenara koyarsak, bugünkü anlamda deizmi ilk telaffuz eden, hatta sistemleştiren düşünürler şu iki Müslüman isimdir. İbnü'r Ravendi, 913 yılında ölmüştür. Ebu Bekir Errazi, 925 yılında ölmüştür. Bu iki düşünürün fikirleri hakkında ayrıntılar, elinizdeki eserin 3. bölümünün son faslında verilmiştir. Tevrat'ın peygamberlik anlayışına tepki. Deizm mensuplarının Allah'a imanı lekelemeyi esas alan vicdanları, sadece din sınıfı ve dinci tasallutun ürettiği pislik ve zulümlerden nefrete itilmemiş, Tevrat dinciliğinin peygamberlik anlayışı yüzünden peygamberlerden nefrete de adeta mecbur bırakılmıştır. Tevrat'ın peygamberlik anlayışını, özellikle Davut ve Süleyman peygamberlere yakıştırdığı akıl almaz kötülükleri okuyan bir vicdanın, o insanlara ve onların yer aldığı nebiler kümesine saygı duyması ciddi zorluklarla karşılaşır. Batı insanının deizme bir tür kurtarıcı gibi sarılmasını bu gerçeği de dikkate alarak değerlendirmemiz gerekir. Kitab-ı Mukaddes'in peygamberlere reva gördüklerini biz, gerçekten yaşanmış fiiller olarak Müslüman dünyadaki tarikat şeyhlerinde görmekteyiz. Batı insanı hem kilise engizisyon cellatlarına hem de Tevrat'ın tanıttığı peygamberlere bakarak dinden nefret etmiştir. Müslüman dünyanın akılcı ve temiz vicdanlı insanları ise tarikat şefleriyle dini temsil ettiğini söyleyen saltanat dincisi azmışların pisliklerine bakarak dine karşı çıkmıştır. Tevrat'ın peygamberlik anlayışında peygamberler en büyük günahların, hatta putperestliğin girdabına düşülebilen, zina işleyen, çıkarları, şehvetleri için adam öldüren, ırza tasallutta hiçbir sakınca görmeyen insanlar olabilmektedir. Tevrat, bu kötülüklerin en rezillerini Kur'an'ın en muazzez peygamberler arasına koyduğu Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'da görmektedir. Tevrat'tan izleyelim. Davud peygamber. Tevrat'a. Ahdi Atik'e göre Davud peygamber Yahuda torunlarından Beytüllahmi Yesse'nin oğludur. Beni İsrail tarihinde peygamberlikle krallığı şahsında birleştiren ilk kişi Davud'dur. Kudüs'ü başkent yaparak yönetimi merkezi bir idareye kavuşturan da Davud olmuştur. Ahdi Atik, Davud'un zinakar bir kral olduğunu ve zina işleme arzusunu gerçekleştirmek için de bağlantılı birkaç günaha daha battığını söylemektedir. Şimdi Ahdi Atik'in 2. Samuel kitabını izleyerek durumu daha yakından görelim. 9 karısı ve birçok cariyesi bulunan Davud, ordusu savaştayken savaşa katılanlardan Hitti Uriya adlı askerin yıkanmakta olan karısı Batşeba'yı görür ve onu celbedip yatağına alır ve onunla zina eder. Asker Hitti Uriya döndüğünde Batşeba, Davud'dan gebedir. Davud, durum ortaya çıkmadan Hitti Uriya'yı tekrar orduya gönderip eline de bir mektup verir. Bu gizli mektup ordunun komutanına yazılmıştır ve Davud'un şu isteğini içermektedir. Hitti Uriya'yı savaşın en tehlikeli saflarına koy ve ölmesini sağla. Ve komutan öyle yapar ve Hitti Uriya ölür. Batşeba Davud'a kalmıştır. Davud onu alıp öteki karılarının arasına katar. Şu niteliklere sahip bir adam, bırakın peygamber olmayı, sıradan bir haydut bile olamaz. Kudurmuş ve kanlı bir haydut olur. Davud'un Batşeba'nın zina ürünü çocuğu ölür. Kadın yeniden gebe kalır ve Süleyman'ı doğurur. İşte Tevrat'a göre kendisine 4 büyük kutsal kitaptan biri olan Zebur'un vahyedildiği Davud böyle biridir. Ve biraz sonra yakından göreceğimiz Süleyman peygamber de onun oğludur. Kur'an, Davud peygambere bu suçların hiçbirini isnat etmez. Tam aksine onu Allah'ın en güzel kullarından biri olarak tescil edip yüceltir. Süleyman peygamber. Adı İbranice'de sağlık anlamına gelen Süleyman, Kudüs'te doğdu. Davud peygamberin zina ortağı Batşeba adlı kadından doğan ikinci, bir rivayete göre 4. çocuğudur. Süleyman 20 yaşında kral oldu. İlk iş olarak krallığına sıkıntı yaratması muhtemel bütün düşmanlarını ortadan kaldırdı. Bölgesindeki kralların kızlarıyla evlenerek krallığını tahkim etti. Kadınlarının sayısı 700, cariyelerinin sayısı 3000'i bulmuştur. Bugünkü Kudüs'te Emeviler tarafından uydurulmuş bir isimle Mescid-i Aksa diye anılan ve esas adı Süleyman Mabedi veya Beytül Makdis olan binayı o inşa etmiştir. Binanın yapımında babası Davud'un yakın dostu olan Sur Kralı Hiram'dan büyük destek alan Süleyman, adı yine Hiram olan bir baş mimarı da binanın yapımında görevlendirdi. Bina 7 yılda tamamlandı. Süleyman anılan mabedin inşasından sonra tamamlanması 13 yıl süren bir krallık sarayı yaptırdı. Sarayın süslemelerinde sınırsız altın, değişik türden nadide mücevherler kullanıldı. Kral Süleyman'ın tahtının bulunduğu yere 6 basamakla çıkılıyor ve her basamakta 2 altın aslan heykeli bulunuyordu. Tahtın üzerinde her kolu ayrı bir yöne uzanan 7 kollu bir altın şamdan yerleştirilmişti. Tahtın çevresinde nadide süslemelerle bezenmiş ve kâhinlerin oturmasına yarayan koltuklar bulunuyordu. Süleyman, altın ve at ticaretini kendi tek eline almıştı. Bazı eşlerinin de katkısıyla Süleyman, ömrünün son yıllarında sapıtmış ve putlara tapmaya kalkmıştır. Süleyman bu sapmaların ardından Tanrı tarafından cezalandırılıp her şeyini yitirmiş, kala kala bir tek dayanıp oturduğu asası kalmıştır. Süleyman nihayet 40 yıl süren saltanatının sonunda öldü ve babası Davut'un gömülü bulunduğu Kudüs'e gömüldü. Tevrat'ın Süleyman peygamberle ilgili verileri bunlar. Kur'an ise aynen Davut bahsinde olduğu gibi Süleyman'ı Rabb'e yönelmiş güzel bir kul olarak niteler, tenzih ve takdis eder. İşin bir yanı bu. İkinci bir yanı var. İsrailoğulları Kur'an'ın açık şikayetiyle peygamberlerden bir kısmını katletmiştir. Bu kavmin lanetlenmesinin sebebi de budur. Deizmin batıdaki zuhurunu ve yükselişini değerlendirirken bu noktayı da gözden uzak tutmayalım. Şimdi biz böylesine rezil suç ve günahlara gırtlağına kadar batmış peygamber ünvanlı bu iki şahsın insanlığa mutluluk ve barış getiremeyeceğini söyleyerek bunları ve anlattıkları dini reddedip Allah'a imanını koruyan deistleri, bu anlatılanlara bakarak Allah'ı da inkar etmedikleri için takdir ve takdis mi edeceğiz, yoksa bu rezilliklerin sahiplerinin önerdikleri hayat tarzını izlemedikleri için suçlayacak mıyız? Doğrusu, ikincisini yapmak bütün insanlık ve akıl değerlerine ihanet olur. Kim ne derse desin, Kur'an birinci yolu tercih etmiş, bunun içinde bu yolu seçen deistlerin kurtuluşunu garanti etmiştir. Tevrat, Talmud verilerinden çıkan peygamber imajı, Kur'an'ın çizdiği peygamber imajından tamamen farklıdır. Erich Fromm, Beni İsrail peygamberleriyle ilgili yazdığı satırlarda, Tevrat'ın tanıttığı peygamberleri değil, Kur'an'ın tanıttığı peygamberleri anlatmaktadır ama bunun böyle olduğunu ya itiraf etmemekte yahut da hiç bilmemektedir. Şu satırlar onun. Fikirleri bildiren, aynı zamanda onları yaşayanlara peygamber diyebiliriz. Eski ahit peygamberleri aynen bunu yapmışlardı. Onlar, insanın varoluşunun cevabını bulması gerektiği ve bu cevabın aklıyla sevgisinin gelişimi olduğu görüşünü bildirmişlerdi. Ayrıca, alçak gönüllülüğün ve adaletin, sevgi ve akılla ayrılmaz şekilde bağlı olduğunu öğretmişlerdi. Vaazlarında söylediklerine ise onu yaşamışlardı. Gücün peşinden koşmamış, hatta ondan kaçınmışlardı. Peygamber olmanın gücünü bile istememişlerdi. Kudretten etkilenmemişler ve hapsedilmelerine, sürgüne gönderilmelerine veya ölümlerine yol açmış bile olsa daima hakikati söylemişlerdi. Kendilerini bir kenarda tutup ne olacağını görmek için bekleyen insanlardan değillerdi. Yoldaşlarını cevaplamışlardı çünkü kendilerini sorumlu hissediyorlardı. Kesinlikle hakikati gördükleri için onu anlatma sorumluluğunu duymuşlardı. Tehdit etmediler fakat insanoğlunun karşı karşıya kaldığı seçenekleri gösterdiler. Başkalarına olan onlara da olurdu. Alçak gönüllülük görüntüde değil, İçlerindeydi. Fromm, İtaatsizlik Üzerine 18. Ayrım Sonu Sayfa 23.